Ayrım 13, Samizdat, Soner Yalçın, Efe 40. Polisler bizi mahkeme salonundan çıkarıp tekrar aynı banka oturttu. Artık serttiler, hepimizin sinirleri gergin. Ufak bir tartışma bile yaşandı. Kararın yazılmasını bekleyeceğiz. Ne deniyor? Adaletin kararına saygılı olacağız. Hangi adalete? Bu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir hakimi kısa bir süre önce davadan çekilmemiş miydi? Necat Ede, Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Mehmet Haberal'ın tutukluluğuna yapılan itiraz öncesinde, yandaş bazı gazete ve internet sitelerinde General Hurşit Tolon'u tahliye eden hakim Haberal'ı da tahliye edecek şekilde çıkan haberlerin ardından baskı altında olduğunu söyleyip Ergenekon davası kapsamında kendisine görev verilmemesini istemişti. Bakırköy'e atanmıştı. Yine İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hakim Oktay Kuban, Balyoz davasında 21 subay hakkında kuvvetli suç şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verince hemen Eskişehir Çocuk Mahkemesi'nde görevlendirilmemiş miydi? Keza İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimleri Yılmaz Alp ve Tuncay Aslan, Balyoz davasında 26 asker için tahliye kararı verince özel yetkileri kaldırıldı ve Aslan Bakırköy Çocuk Mahkemesi'ne, Alp ise Fatih Adliyesi'ne gönderildi. Albay Dursun Çiçek'in tahliyesine karar veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Faik Saban, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na gönderildi. Yerine ise Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında soruşturma yürüten müfettişlerden Adalet Bakanlığı müfettişi Dursun Ali Gündoğdu getirildi. Hepsi kuşkusuz tesadüftü. Gazeteci Hikmet Çiçek ve avukat Nusret Senem'in tahliyesini isteyen, Albay Dursun Çiçek'in ve Mehmet Haberal'ın tahliyesi yönünde oy kullanan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Canak, Sakarya'ya düz hakim olarak atandı. Net tesadüf ki yerine gelen Rüstem Er Yılmaz, Dursun Çiçek'i ilk tutuklayan hakimdi. Balyoz davasına bakacak İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt, davanın başlamasına 48 saat kala görevden alınarak Gebze'ye gönderildi. Hakim Başkurt uzun tutukluluk hallerine karşı olmasıyla tanınıyordu. Buraya küçük bir parantez açalım. Hakimler Canak ve Başkurt bir süre önce Ankara'ya gidip HSYK Başkan Vekili Kadir Özbek'le görüşüp soruşturma tehdidi altındayız demişlerdi. Her iki isim de Sakarya ve Gebze'ye atandıktan sonra mesleklerinden istifa ettiler. Ankara savcısı Mehmet Kaftan Zir Vadisi'nde yapılan aramalarda yapılan usulsüzlükleri araştıracakken Samsun'a tayin edildi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla başlatılan Kozmik Oda soruşturmasında 3 askerin ifadelerini alıp serbest bırakan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Erol Tatar ve Musa Yeşil'in özel yetkileri kaldırıldı. Hakim Tatar Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, Hakim Yeşil Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sadece görev değişikliği yapılmadı, hukuku uygulamak isteyenler hep ağır saldırılara maruz kaldı. Örneğin, karargah evleri soruşturmasını yürüten askeri savcı Yüzbaşı Mehmet Çelik, gizli mal beyanını yayımlayarak kişilik haklarına saldırıda bulundukları gerekçesiyle Taraf Gazetesi'ne 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Dilekçede şöyle dedi: davaların haber bütünlüğü içinde sürekli ve ısrarla vurguladıkları özne, Çelik'in mal varlığı ve diğer gerçek dışı suçlamaların kamuoyuna açıklanması değildir. Asıl örtülü amaç, soruşturmayı asıl mecrasından saptırmak, öncelikle Çelik'i korkutmak, sindirmek, başarılı olamazlarsa medya gücüyle soruşturmadan uzaklaştırmak ve yerine gelecek askeri savcıyı pasifize etmek ve yargıyı etkilemektir. Dava dilekçesinde 13 Mart 2009 tarihinde yayımlanan karargah savcısına 420 villalık hediye başlıklı haberde de gerçek dışı bilgilere yer verildiği belirtildi. Savcı Çelik şanslıydı. Niye mi? Daha neler olmadı ki? Karargah evleri ve Fethullahçı assubaylar soruşturmalarını yürüten Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Hakimi Albay Ahmet Üçok gıyabında yapılan telefon konuşmaları nedeniyle tutuklandı. Hakim Albay Üçok arazi yolsuzluğu yapmak, yağmalamak ve çürük raporu çetesi üyesi olmak iddialarıyla tutuklanarak Hastal Askeri Cezaevine gönderildi. Hakim Albay Üçok'un suçu yoktu. Kayseri'de cemaatçilerin düzenlediği komployu da açığa çıkarmıştı. Soruşturma kapsamında 3 Mart 2009 tarihinde Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ile 12. Hava Ulaştırma Üst Komutanlığı'nda görev yapan 3 ast subay gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan at subaylar Işık evlerinde yetiştiklerini ve ağabeylerinin isteği üzerine sahte belge hazırladıklarını itiraf etmişlerdi. Cemaatle ilgili soruşturma açan herkesin başına bir bela açıldı. Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel, Fethullah Gülen'le ilgili soruşturma başlatıp dava açtı. Sonra, Savcı Yüksel'in bir kadınla uygunsuz vaziyette gizlice görüntüsü çekildi. Bu görüntülerle tehdit edildi. Savcı Yüksel geri adım atmadı. Görüntüyü çekenler başta Adalet Bakanı olmak üzere devletin üst makamlarına CD'yi ulaştırdılar. Sonunda beklenen oldu. Savcı Yüksel DGM savcılığından alındı. Fethullah Gülen ile ilgili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayı Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci temyiz etti. Beraat kararının bozulmasını isteyip konuyu Yargıtay'a taşıdı. Aynı gün, Savcı Demirci'nin başta Başbakan Erdoğan olmak üzere bazı kişilere küfür ettiği iddia edilen telefon kaydı basına sızdırıldı. Neler olmadı ki? Keza, HSYK seçimine aday olduğunu açıklayan 3 hakimin telefon dinlemeleri aynı gün internete sızdırıldı. Örneğin birileri ısrarla Profesör Haberal'ın hastaneden çıkarılması için epey uğraştı. Taburcu etmeyen Profesör Cengiz Çeliker, Profesör Erhan Kansız Silivri'ye atıldı. Profesör Doktor Mehmet Haberal hiçbir gerekçe göstermeden sürekli tahliye taleplerini reddeden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri Hasan Hüseyin Özese ve Sedat Sami Hışıloğlu ile yedek üye Hüsnü Çalmuk hakkında her biri için 20 biner liralık manevi tazminat davası açtı. Profesör Haberal Beşiktaş mahkemelerinde görevli 9 yargıç hakkında da tazminat davası açmıştı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 9 yargıcı tazminat ödemeye mahkum etti. 15 Haziran 2010 ve ardından AKP hükümeti yasa teklifi hazırladı. Dava hakim ve savcılara açılmasın, bakanlığa açılsın. Hangisini yazayım? Evet, tutuklanmıştım. Adalete güvenmeliymişim. Neyse, ağır yazmayayım şimdi. Cezaevindeki belirsiz günlerim başlayacaktı. Belirsiz diyorum çünkü adaletin olmadığı yerde belirsizlik vardır. Birkaç yıl sonra gülünecek bir virüslü e-postayla cezaevine atılıvermiştik. Hepsi bu kadar basit. Türkiye'de aydının kaderidir, itilerek, bastırılarak, eziyet edilerek yalnızlığa yükseltilir. Bilmezler ki bu yalnızlık insanı çoğaltır. Kararın yazılmasını bekliyorum. Bu arada nedense hakimin yüzünü hatırlamaya çalıştım. Hatırlayamıyorum. Ya da hiç dikkat etmedim. Yüzü yok. Önemli mi? Değil. Ama dikkatsizliğime şaşırdım. Fakat o gün o saatte orada olan polislerin de yüzlerini anımsamıyorum. Niye? Bilmiyorum. Gazeteciyim ben. Mesleğim bu. Görmeyi öğrendim ben. Yok ama yok. Yüzleri yok. Sadece zabıt katibini hatırlıyorum. Şişman, kılsız bir yüz. Saçı kısaydı. Gömlek ve kravat vardı üzerinde. Niye bir tek onun silüeti gözümde? Sevgili Rilke'nin notları aklıma düştü. Yüzleri anlatıyordu. Bir sürü insan var. Fakat yüzler daha da fazla. Çünkü her insanın yüzü birkaç tane. Haber geldi, karar yazılmıştı. Polisler üçümüzü dışarı çıkardı. Kelepçe takmadılar. Barış Terkoğlu'yla aynı arabaya bindirileceğiz. Yakınlarımızın seslerini duyuyoruz. Sadece aileler ile bir iki dost var dışarıda. İstanbul uyuyor, ağır uyuşturucu bir uyku tortusu içinde. Bizi bekleyenlere el salladım, kimseyi seçemedim. Yola çıktık, istikamet Metris cezaevi. Yolda düşündüm, suçum büyüktü. Silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrif etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma suçu. Belgeleri ilk kez duydum. Nerede kullanmışız belli değil. Nasıl çalmışız belli değil. Nasıl almışız belli değil. Nasıl 35 ayrı bilgisayar hard diski içinde elleriyle koymuş gibi buluvermişlerdi belli değil. Ne belli? Cezaevi. Bakınız, düşmanınız kurnaz, şeytan olabilir. Bununla başa çıkabilirsiniz. Akıl dışı ise asla. Oda TV'de bulunan belgeler nedeniyle tutuklandık. Belge? Virüslü e-postayla gönderilen akla ziyan belge, Ulusal Medya 2010 ve diğerleri. Hayır, bu ciddi hiçbir insanın inanacağı dokümanlardan bahsetmeyeceğim. Yol boyu kafamı kurcalayan başka sorularım var. Belge manyağı yapıldık. Gerçeğin yerini Word dosyaları aldı. Word dosyasında yazıyorsa tamamdır, doğrudur diyorlar. Bu sanal dünyadır, yaşamın gerçekliği yoktur burada. Tüm gerçeği belge üzerinden konuşuyoruz. Belgesi var mı? Var. Tamam o halde, haydi cezaevine. Düşünme, öğrenme, araştırma yok artık. Bilir kişiler, kriminal laboratuvar, adli tıp merkezleri devreye sokuluyor. Teknoloji sayesinde gerçeğe ulaşacağımız inancındayız. Oysa gerçeği sanal dünyanın uçuşan Word dosyalarıyla öğrenemezsiniz. Gerçeğe böyle varamazsınız. Hakikate bilgiyle ulaşırsınız. Onu da yılların birikimiyle yapabilirsiniz. Belge tek başına sizi aptallaştırır, tapılacak nesneye dönüştürür. Bulaşıcı toplumsal bir hastalığa sebep olur. Belge mani tıpkı megalomani, kleptomani gibi. Hayatla bağınızı koparmaktır bu. Hekimlerin yerini muskacıların alması gibi, dinin yerini hurafenin alması gibi. Televizyonlarda Ergenekon'u tartışan yandaş gazetecileri gözünüzün önüne getirin. Hayatın gerçeğiyle bağları yoktur. Sanal bir dünyayı anlatırlar sürekli. Çıkan belgeye göre nokta nokta nokta. Belge aklı ortadan kaldırdı. İtirazsız, şüphe duymadan kabul edilen bir bilgi olur mu? Belge fetişizmidir bunun adı? Bu satırları 25 yıldır belgeli haber yapan bir gazetecinin yazdığını hatırlatırım. Bıraktık Oda TV'deki virüslü e-postayla gelen belgelerin doğruluğunu, yanlışlığını, belgeye bu kadar boyun eğmemize neden olan hastalıklı dogmatik yapıyı bu açıdan gözden geçirmeliyiz. Evet, kim bizi belge manyağı yaptı? En olmadık, olmayacak belgelere bile nasıl inanır hale getirildik? Ahmet kitabı seçimden önce yetiştirsin. Nedim Hanefi ile Hrant Dink cinayetindeki şehit haberlerini abartalım ve neler neler. Bırakın virüsle gelip gelmemesini, akıllı bir insan, bir gazeteci, bir savcı, hakim belgede yazıyor diye buna nasıl inanır? Bu abuk sabukluğa belgede yazıyor diye nasıl biat eder? Toplumu sürüleştirmenin yöntemi bu, akıl tutulması bu, orta çağ bu. Cadı avları nasıl kolay yapıldı sanıyorsunuz? Bilimin toplumsal yaşamdan kovulmasıdır bunun nedeni. Şimdi bu tespiti yaptım ya, bakın belgeyi kabul etmemek için neler yazıyor derler. İşte geldiğimiz yer bu sığlıktır. Dipnot: Oda TV bilgisayarlarındaki hard disklerin virüs içerdiğini, Troyan adı verilen zararlı yazılımların mevcut olduğunu, bunların bilgisayarlarda çalıştığını, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve ABD Data Devastation adlı bilişim ve siber suçlar şirketi tespit etmiştir. Yargılandığımız mahkeme ise ayrı bir bilirkişi raporu için TÜBİTAK'a başvurmuştur. Kitap yazılırken sonuç gelmemişti. Metris cezaevi yolunda kafamda bin bir düşünce uçuştu. Polis odasında hiç konuşmadık. İçerisi çok sıcak, zaten sıkı giyinmişim, ter içindeyim. Paltoyu kazağı çıkardım, iyi ki ellerimiz kelepçeli değil. Son kez İstanbul'a bakıyorum. Biliyorum ki gazetecileri, yazarları cezaevine atmak hiçbir dönemde hiçbir iktidara, mahkemeye onur vermemiştir. Bir ülkenin cezaevinde ne kadar gazeteci, yazar varsa o ülkede o kadar zihin katliamı vardır. Hiçbir zorba yöntem bir sesi, bir harfi sonsuza kadar susturamamıştır. Cezaevinden ne zaman çıkacağımı kestiremiyorum. Hukuka inanmıyorum. Adalet olsa tutuklanmayacağımızı bilecek yetkinlikteyim. Herkesi delil yaratıp içeri attılar. Tarih bunu yazacak. Onurumla girdiğim cezaevinden utançla çıkmaya hiç niyetim yok. Bir insanın onuru varsa bir yerde vardır, yoksa hiçbir yerde yoktur. Medya ne yazık ki bu 4 yıllık sürede hiç iyi bir sınav vermedi. İmajlar üzerinden yargısız infazlar yaptı. Örneğin Ergün Poyraz. Tanımam, hiç görüşmedim. Sadece son kitabı Takunyalı Führer'i okudum. Bir de Musa'nın Çocukları'na göz atmıştım, o kadar. Ergün Poyraz'ın tüm kitapları hep ses getirdi. Sert, kaba bir dili vardı. Bu üslup beni okurken rahatsız eder. Keza iddialarının dayanaklarını yetersiz bulurum. Aynı düşünce dünyasının insanıyız. Ergün Poyraz iktidarın hedefinde oldu hep, medyanın da, ve hiç görülmedi, yok sayıldı. Başına gelenler sorgusuz kabul edildi bu nedenle. 27 Temmuz 2007'de Ankara'da gözaltına alınırken bir polis "Sen misin o başbakanımız hakkında çirkin iddialarda bulunan yazar?" demişti. Öylesine tepki alıyordu anlaşılan. Ergün Poyraz sadece kitap yazmadı. Fethullah Gülen'le ilgili Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığına önemli belgeler vermişti. Verdiği bazı kasetler televizyon ekranlarında yayınlanmıştı. Öyle miydi bilmiyorum. Böyle haberler çıktı. Artık hiçbir habere inanmama noktasına geldim. Bu ilişkileri nedeniyle Ergün Poyraz Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı çalışan bir yazar olarak gösterildi. Doğru muydu? Ergenekon duruşmaları sürecinde bu soru jandarmaya, emniyete ve MİT'e soruldu. Her üç kurumda ilişkileri olmadığını resmen bildirdi. Ama gazeteler hala öyle yazıp yazarlar ekranda öyle konuşuyor. Kasıt mı var, bilmiyorlar mı? Evet, yazdığı kitaplar ve kitaplardaki üslubu nedeniyle eleştirilecek, belki tazminat davaları açılacak bir yazar Ergün Poyraz. Sanıyorum davalar da açıldı, gazetelerde okumuştun. Peki, muhalif olduğu için mi Ergenekon davasına dahil edildi? Ergenekon'la bir ilgisi var mıydı? Medya içine almadığını, içinde barındırmadığını, hep itham etme kolaycılığına sahip, bunu biliyorum. Ergün Poyraz'ı ön yargıyla suçlu ilan ettiler. Bu tavra kim olursa olsun hep karşı çıktım, çıkmaya devam edeceğim. Bakın, bir ayrıntı yazmalıyım. Ergün Poyraz'ın evinden 7 koli belge çıktı. Bilgisayarına el koydular. Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Organize Suçlar Şubesi'nde sorgulandı. Soruldu. Avrupa'daki irticai faaliyetler başlıklı yazılı doküman sizin mi? Cevap evet. Soruldu. Hizmete Özel Genelkurmay Başkanlığı'nın Ankara DGM'ye gönderdiği terör örgütüyle ilgili belgeler sizin mi? Cevap evet. Soruldu. Çok gizli ibareli Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren'in İstanbul DGM'ye vermek üzere hazırladığı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Müfit Gürtun'a ve Albayraklar grubu hakkında hazırladığı rapor sizin mi? Cevap evet. Ergün Poyraz evinden çıkan benzer gizli belgelerin hepsini kabul etti. Belgeleri nereden temin ettiğini de tek tek söyledi. Öyle ki bunların çoğu gizli damgalı belgelerdi. Bunları reddetmedi. Benim dedi. Fakat bazı belgeler vardı ki bunlar kabul ettiklerinin yanında önemsizdi. Bunları hiç görmediğini söyledi. Kendisinin olsa niye kabul etmesin? Kabul ettikleri daha önemli. Belki suç olacak belgelerdi. Peki Ergün Poyraz'ın reddettiği belgeleri evine birileri mi koymuştu? Ayrıca yine bir CD vakası vardı. Soruldu. İlgili mahkeme kararı gereği ikametinizde elde edilen bilgisayarlarınız ve CD'lerinizin incelenmesinde tarafınıza da gösterilen belgelerden milletvekilleri, valiler, emniyet mensupları, üniversite görevlileri, doktorlar, hemşireler, ebeler, Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri hakkında kişisel bilgiler içeren çok sayıda veri görülmüştür. Bu verileri ne amaçla bulunduruyorsunuz? Siz mi hazırladınız? Kimden temin ettiniz? Cevap. Bana göstermiş olduğunuz bilgisayarımdan çıkan ve evimde bulunan CD'lerden çıkan verileri hatırlamıyorum. Böyle bir şeyin olmaması gerekir. Bunların olmasına hiç anlam veremiyorum. Şu an hatırlamıyorum. Soruldu. İlgili mahkeme kararı evinizde yapılan aramada elde edilen bir numara ile numaralandırılmış CD huzurunuzda açıldığında KK İstihbarat Arşivi ve Sevgi Eren'e Rol Misyonerlik 2006 isimli klasörler görülmüştür. KK İstihbarat Arşivi isimli klasör açılıp incelendiğinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda hazırlandığı görülmüştür. Bu bilgileri nereden, ne maksatla aldınız? Herhangi birine kopya verdiniz mi? Cevap. Bana göstermiş olduğunuz CD içerisindeki verileri hatırlamıyorum. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Benimle ilgisi yok. Kimseye de kopya vermedim. Soruldu. İlgili mahkeme kararı gereği evinizde yapılan aramada elde edilen laptop bilgisayarın ön incelemesinde bulunan ve tarafınıza da gösterilen Kara Kuvvetleri İstihbarat Yapılanması'na ait gizli ibareli Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda hazırlandığı görülen verileri nereden, ne maksatla aldınız? Cevap, bu verilerin bende olmaması gerekir. Laptop bilgisayar bana aittir. Bu bilgisayarın içinde bu verilerin nasıl yer aldığını bilemiyorum. Evet, onlarca belgeyi kabul eden Ergün Poyraz bu belgeler önüne geldiğinde çok şaşırdı. Şimdi siz de şaşıracaksınız. Ergün Poyraz'ın evinde telefon yoktu, sadece cep telefonu kullanıyordu. Bilgisayarına asla internet hattı takmıyordu. Kapısında 24 saat koruması vardı. Peki bilgisayarına bu belgeler nereden gelmişti? Ergün Poyraz'ı gözaltına alıp bilgisayarına el koyanlar bunun bir kopyasını çıkarmadı. Niye? Böyle bir durumda bunun delil olamayacağını biliyorlardı. O halde Ergün Poyraz medyanın önüne işte böyle atıldı. Polis ne verdiyse herkes onu yazdı. Zaten olağan şüpheliydi. Bugün artık bilgisayarına bu belgelerin nasıl girdiği biliniyor. Poyraz'ın avukatları bu oyunu bozdu. Bu tür belgelerin bilgisayara eklendiğini ortaya çıkardı. Konu Ergenekon duruşmasına şöyle yansıdı. Bazı polisler ocağını söndürmek istedikleri insanların evlerine, araçlarına, ceplerine, uyuşturucu, silah ve benzeri suç aletleri koyar. Sonra muhbirlerine ihbar yaptırarak hedef insanların hayatını karartırlardı. Geçmişte bu işleri yapanlarda mercimek kadar da olsa bir beyin vardı. Kolay kolay hata yapmazlardı. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle bırakılan malzemelerin arasında CD ve benzeri maddeler eklenmiştir. Öncelikle bir nolu CD bana ait değildir. Polis tarafından bana ait CD'lerin arasına konulmuş ve tarafıma suç isnat edilmek istenmiştir. Ama kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmüştür. Şöyle ki benim CD'lerimin arasına bir nolu yazarak bir CD bırakmışlar. Ancak benim bir nolu CD'mi diğer CD'ler arasından çıkarıp imha etmeyi akıl edememişlerdir. Bana ait suç unsuru taşımayan bir nolu CD imha etmeyi yok etmeyi düşünmedikleri gibi 8 Kasım 2007 tarihli teslim tesellüm tutanağı içinde suç unsuruna rastlanılmamış diyerek 2 Hazır'un önünde bir nolu CD'yi diğer CD'lerimle beraber avukatlarımdan Burak Güneş'e teslim etmişlerdir. Ben aylardan beri bir nolu CD'de çıkan yok fişleme, yok gizli belge, yok bilmem ne diye besleme basın ve SİHA'nın gelinleri tarafından çıkarılan taraf gazetesince sürekli linç edildim. Manşetlere taşındım. Bunun hukuktaki değerinin takdirini bu belgeyi size vererek yine size bırakıyorum. 24 Kasım 2008 yine bir CD vakası. Silivri'deki duruşmaları medya hiç takip etmedi. Örneğin, Ergün Poyraz basında sürekli yer alan JITEM'den para aldığı iddiasını da duruşmada şöyle yanıtladı. Taraf gazetesinin 29 Mart 2008 tarihli nüshasında Jandarma İstihbarat Başkanlığı tarafından para ödendiğine dair Word belgelerinin bulunduğu yazılmıştır. İddia edilen belgelerin komutanlık arşivlerinde bulunup bulunmadığının araştırılarak neticesinin bildirilmesi tarafımızca istenmiştir. Yapılan araştırmada ve inceleme sonucunda Jandarma Genel Komutanlığı'nda iddia edilen belgelere rastlanılmamıştır. Jandarma Genel Komutanlığı'nın para ödemeyi yalanlamasına rağmen bu itham yine iddianameye konabilmiştir. Günlerce Ergün Poyraz hakkında haber yapan taraf gazetesi ortaya çıkan gerçekleri görmemeyi tercih etti. Hep kendi doğrularına hayran, kendi katı sertliğine inanmış bir genel yayın yönetmeninin gazetesinden ne beklersiniz? Konya Karatay Medresesi'nin kapısında şu yazılıdır. Es sualun rusful ilim. Soru bilimin yarısıdır. Yıl 1251. Şimdi yıl 2011. Sorusu olmayan gazetecilere övgüler diziliyor. Suikasta kurban giden Necip Hablemitoğlu ile Ergün Poyraz arkadaştı. Bilgi belge alışverişi yapıyorlardı kuşkusuz. Dipnot. Başta ABD olmak üzere Batı'da sadece özel belgelerden oluşan kütüphaneler vardır. Türkiye'de bu konuda özel kütüphane statüsünde olmasa da en çok kaynak belge polis adliye muhabirliğinin duayeni Ünal İnanç'ta vardır. 70 yaşını aşmış İnanç da Ergenekon kapsamında gözaltına alındı. Kütüphanedeki yüzlerce belge soruldu. Hepsini kabul etti. Sadece birini reddetti. Takip edilip gerekli yerlere iletilecek liste adlı bu dokümanda TSK mensubu 71 subay hakkında özel bilgiler vardı. Şaşırtıcı olan şuydu, İnanç'ın kabul ettiği belgeler arasında çok gizli ibareli onlarca doküman vardı. Onun olsaydı bu dokümanı da kabul ederdi. Ama nedense birileri sürekli devleti oluşturan tüm kurumlardaki görevlileri fişlemişti. Ama bunlar tuhaf şekilde bilgisayarlardan çıkıyordu. Kimdi bu fişlemeyi yapanlar? Kaç bin kamu çalışanını fişlemişlerdi böyle? Ergün Poyraz mahkemede Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili soruşturma dosyasının gizli olmasına rağmen Ergenekon ek klasörlerine konularak ifşa edildiğini söyledi. Bunun gizli olarak yürütülen soruşturmayı aksattığını belirtti. Fakat bu soruşturma dosyası içinden bir belge çıkmıştı. Ergün Poyraz, Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili cemaatçi polisleri cinayetin sorumlusu olarak gösteriyordu. Poyraz'a göre Hablemitoğlu köstebek kitabını yazdığı için cemaatin hedefi olmuştu. Ergün Poyraz duruşmada cemaatin finansörü kuyumcu Saadettin Çetin'in Nuh Mete Yüksel'e cemaatle ilgili belgeler veren emekli binbaşı İhsan Güven'in öldürülmesi gibi birçok olayı anlattı. 2001 yılında Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü, kendisine bizimle uğraşma, hocayla yani Erbakan'la uğraş dediğini söyledi. Buluşma Ümraniye'de olmuştu. Sonuç, Ergün Poyraz 5 yıldır cezaevinde. Neyin diyeti ödetiliyor kimse bilmiyor mu? Susmak suça ortaklık değil midir? Vicdanımız bu kadar mı tenekeleşti? Evet, Ergenekon sürecinde merkez medya ne yazık ki imajlar üzerinden ön yargılı haberler yaptı. Ergün Poyraz kötü yazardı. Dili sert, üslubu kışkırtıcı denilerek peşinen mahkum edildi. Medya ile Oda TV arasındaki fark buydu. Biz ön yargılı davranmadık, gerçeğin peşine düştük. Oda TV'de Poyraz'ın kitaplarını eleştirdik. Ama onun hakkını, hukukunu korumak için elimizden geleni de yaptık. Suçumuz buydu işte. Biz bu nedenlerle de tutuklandık. Masumiyet karinesine olan inancımızın bedeli ödettiriliyordu bize. Biz mesleğimize hiç ihanet etmedik. Gerçeğin gücüne inandık, hala da inanıyoruz. Tan yeri ağrıyor, saat 5 suları, Metris'e geldik. Kapılar açıldı, kapılar kapandı. Kapılar açıldı, kapılar kapandı. Otomobilden indik. Bizi askerler karşıladı. Herkes üzgün görünüyor. Ya da bana öyle geliyor. Askerler polislerle birlikte bizi içeri sokup gardiyanlara teslim etti. Cezaevinin büyük demir kapısı gürültüyle kapandı. Hapisteyiz. Anladım ki yaşamımın en keskin virajlarından birine daha girdim. 13. ayrımın sonu. Sayfa 151.